Ayrım 2.
Bilgisinin üstüne yeni bilgiler koyamayan öğretmenler yaşlanır, çağ dışı oluverirlerdi bir gün. Emeklilik bir kurtuluş değil, temize çıkış olurdu bu gibiler için. Oysa öğretmenin iyisi hiç yaşlanmazdı. Emekliye ayrılsa bile yaşlanmadan ölenler de olurdu içlerinde. Genç yaşında ölen çok emekliler çıkmıştı. Birkaç hafta sonra ata ot attıran Haydar Aybekler altına top da attırdı. Ama o bir türlü okumayı sökemeyen Bahri'yi hoş görse de babası hiç bağışlamamıştı bacaksızı. Bir gün onu karşısına çekti, teker teker harfleri sordu. Gördü ki Bahri harflerin hasını bile bilmiyor. Aldı eline kalemi. Tam 29 harfi sırasını atlamadan defterine teker teker yazdı. Canım, o kadar da bilgisiz değildi Abdi Dönmez. Öğren bunları dedi. Gözünü patlatırım senin. Babasının cetveli yoktu öğretmen gibi. 5 kardeşi vardı. Bacaksız harfleri hele bir çıkaramasın, 5 kardeşin 5'i de ensesinde patlardı. Öğretmen harfleri 2-3 ayda öğretememişti ama Abdi Dönmez ondan önce başarmıştı bu işi. Gel gelelim bacaksızın 29 harfin 29'unu da sular seller gibi ezberlemesi, okumasına yazmasına en küçük bir katkıda bulunmamıştı. Altan ata ot at diye büyüklü küçüklü harflerle yazan Haydar Aybekler bacaksızı tahtaya kaldırdı bir gün. Kalk bakalım. Nereye kalkılacağını, nasıl kalkılacağını biliyordu artık Bahri. 3 aylık bir öğrenciydi. Tebeşir parası veriyor, okuyamadığı halde öğretmenden dergi alıyor, çiçek paralarına, kırılan cam paralarına katılıyordu. Durmuş oturmuş, görmüş geçirmiş bir öğrenci olmuştu. Oku, dedi öğretmen. Okuması kolaydı ya, ilk çıkış nereden nasıl olacaktı? İş ilk sözcükteydi. Böyle kaç tane yazı ezberlemişti bugüne kadar? Taş kafa Orhan ona kolaylık olsun diye ön sıralardan boyuna Altan diye fısıldıyordu. Bacaksız hiç o yana kulak vermiyordu ki duysun. Sınıfta Altan yok değildi. Vardı bir tane. Pamuk Altan derlerdi ona. Taş kafa elini ağzından çekip yüksek sesle Pamuk, Pamuk dedi. Altını da kendisi bulup çıkarsın bacaksız diye. Cin gibiydi Bahri. Pamuktan sonra gelmesi gereken altını hemencecik çıkarıvermişti. Altan, öğretmen onayladı. Güzel, oku gerisini dedi. İş altan kalıbını bulmaktaydı. Ayna gibi çıkarırdı gerisini. Altan atta ot at. Aferin be, bir daha oku. Pamuk altan ata. Ne? Nereden çıkardın pamuğu be? Baştan oku. Pamuğun nereden çıktığı belliydi. Bunu bütün sınıf anlardı ama bu öğretmen nasıl anlayacaktı? Sert sert. Oku dedi. Altan atta ot at. Ha, iş var sende. Şimdi gösterdiklerimi tek tek oku bakalım. Yazılardan birinin üstüne bir kenarı ince demirli cetvel geldi, oturdu. Bacaksız cetveli görünce huylanmıştı haklı olarak ama sol elinde ne kalem vardı ne de tebeşir. Bu cetvel de nereden çıkmıştı? Cetvel otun üstüne birkaç kez dokundu. Oku, dedi Haydar öğretmen. Tek de okunur muydu bu yazılar be? Madem okunurdu neden bugüne kadar bütün bütün okutuyordu bu öğretmen? Oku be, içinden tüm kalıbı hızla okudu. Orhan ata ot at. Sanki gösterilen sözcüğün harflerini yeni söküyormuş gibi ağzını açı açı at dedi. Sen misin at diyen? Çat. Cetvel eski alışkanlıkla elinin üstünü bulmuştu. Neydi suçu? Tebeşiri mi ters elle tutmuştu yoksa kalemi mi? Ne cetveldi bu cetvel be? Sen misin ota at diyen? Bu kez öğretmen masanın üstündeki yazılı kartonlardan birini aldı, tahtaya tutturdu. Cetvelin ucuyla yazıların arasından bir ot gösterdi. Oku dedi. At. Gene cetvel alışkanlığını gösterdi. Çat. Ama şaşılacak şey. Cetvel büyük bir yanlışlık yapmış, ters olmayan elinde çatlamıştı. Aman ne güzel. Demek bu sağ el, bu cici el de cetvel yiyebiliyordu. Oh olsun ona. Oku. Neydi bu? At. Çat. Neydi? At. Çat. Neydi be? At öğretmenim. Çat çat çat. Oh olsun diyordu içinden. Cetvelleri sağ eline yedikçe. Sen misin benim en becerikli elimle 3 aydır alay eden? Bütün birikmiş hınçlarını almıştı işte. Oh olsun. Öğretmen bu işin sonunu öyle kolay kolay bırakacaklardan değildi. Oku dedi yeniden. İyi ama sağ el de olsa kendi eli değil miydi? Yeterdi bu kadar. Biraz akıllı olmalıydı. At at at demenin anlamı yoktu. Değiştirmeliydi ağzını. Altan dedi. Altan olmadığını bildiği halde. Ne altanı be? Bu da nereden çıktı? Oku. Cetvel hep aynı yerde çakılmış gibi duruyordu. Aynı yazının üstünde. Okusana. Ne duruyorsun? Hiç ses yok. Eğer burada yazılı olan atın yediği ise bu sınıfta atın ne yediğini bacaksız Bahri'den başka kim bilirdi? Cide'de komşularının atları vardı. Hem de 3 tane at taylarıyla birlikte. Ne yer at söyle? Arpa yer öğretmenim. Çat. Ne yer? Ne yiyecek? Arpa yer, saman yer, dal yaprak yer. Çat çat çat. Ne sağ elde hayır kalmıştı ne sol elde. Öğretmen yüzünü sınıfa çevirip sordu. At ne yer çocuklar? Cetvel kalkmış öğretmenin sağ yanına pantolonun dikişinin üzerine doğru uzanmıştı. Verilen yanıtların çeşitli olması çok yerindeydi. Gösterilen yazı olmadığına göre ekmek, kuru ot, saman, arpa, çörek, mısır, karpuz, kabuğu, ot. Ne ne ne? Cetvel en sonra söyleyen taş kafa Orhan'dan yana uzandı. Söyle Orhan. Ot yer öğretmenim. Aferin sana. Ne yermiş? Sen de söyle bakalım. Cetvel bacaksız Bahri'nin doğrultusundaydı. Ot yermiş öğretmenim. Anladın mı şimdi? Anladım ama. Aması da ne oluyor? Bizim Cide'de atlar her zaman ot yemez ki. Bütün kış saman yer. Sus! Tahtada ne varsa onu yer. Otur yerine. Yerine oturmakla sanki iş bitiyordu. Söyleniyordu kendi kendine oturduğu yerde. Atın keyfi misin sen? Canı ne isterse onu yer. Her zaman ot nerede? Sap yer, saman yer, yaprak yer. Benim kadar mı biliyorsun? Gözlerimle gördüm ne yediğini ben. 3. bölüm. Çıkarın resim defterlerinizi çocuklar. At yapacaksınız. Taşkafa Orhan sordu. Bir ayağında kaldıracak mıyız öğretmenim? Neden kaldırıyormuşsunuz anlayamadım. Benim gördüğüm at resimlerinin ayağı kalkıktı da. At ayağını yürürken kaldırır. Sizin yapacağınız at yürümesin. Haydi başlayın. Tomruk Hasan'ın bir şey sorması gerekirdi. Dün öğretmeni dükkanda görmüş konuşmuştu. Burada da konuşabilirdi onunla. Öğretmenim dedi. Atın kuyruğunu da yapacak mıyız? Kuyruksuz at olur mu? Yapacaksınız tabii. Dizginini? Bak o zaman iş karışır. Atın dizgini olunca sırtında eğri de olur. Siz eğersiz at yapın. Dizgini de olmaz o zaman. Konu bacaksız Bahri'nin bilgi alanına girmişti. Öğretmenim dedi. Eğer siz dizginsiz yaparsak at kaçar sonra. Kaçmasın dedi öğretmen. Dizgin yapmayın da yular geçirin başına. Yuları da bir ağaca bağlayın. Bacaksız atı ağaca bağlamak istemiyordu. Öğretmenim dedi. Ben atı ahıra bağlayacağım. Peki peki bağla da nereye bağlarsan bağla. Öğretmen 3 aydır 2. kez resim yaptırıyordu. Bütün ağırlığı alfabeye verdiği için bütün dersler alfabe dersi olmuştu. Ona kimse çocuklara resim yaptırıyor musun, marş söyletiyor musun diye sormazdı. Okumayı söktüler mi diye sorardı. Hele müfettişler neredeyse gelirlerdi bugünlerde. Bacaksız bıkmıştı alfabeden, hele alfabe dersinin cetvelinden. Resim onun için özgürlük demekti. Kalemi istediği eline alır, dilediği biçimde at çizebilirdi şimdi. At bağlı olacaktı bir yere ama kendisinin bağlı olması hiç gerekmezdi. Defterini açmış kalem sol elinde çiziyordu boyuna. Atın neresinden başlamalı diye düşünmeden kulağının ucundan girişmişti işe. Atın kulakları eşeğin kulaklarından kısaydı. Nah şu kadar işte. Sonra yeleleri vardı sırtına doğru. Ayakları daha uzundu. İyi koşması için uzun olmalıydı. Önce atın başına bir yular bağlamalıydı sağlamca. Yuları da ahıra. Bu sınıfta kimse ahır bilmezdi. Cide'de atın önüne konan yapraklı dalları alaf derlerdi. Atın önüne alaf mı koymalıydı, ot mu? At otu çayırda yesindi. Ahırdaki atı arpa vermeli, saman vermeliydi. Bunları vermek için de bir torba geçirmeliydi boynuna. İçini sıkı sıkı yemle doldurup da... Tamam dedi içinden. At ne yermiş gösteririm ben öğretmene. Atın boynuna kocaman bir torba geçirdi. Bunun içinde arpa vardı, saman vardı. Görünmüyordu dışarıdan ama kimse yok diyemezdi. Kendisi biliyordu ya içinde ne olduğunu. Hışım gibi yetişmişti cetvel tahtası. Çat çat çat. Nereden çıkmıştı gene? Alfabe dersi miydi bu be? Geçir kalemi öbür eline, çabuk. Öğretmenim, resim yapıyorum ben, yazı yazmıyorum ki, diyecek oldu. Bak hala söyleniyor bacaksız. Ne? Bacaksız mı? Bu da nereden çıktı? Koskoca öğretmen nasıl bacaksız derdi? Ayıp, dedi, çok ayıp. Ağzından kaçıvermişti bunları. Nedir ayıp olan, diye yürüdü üzerine öğretmen. Bacaksız dedin bana öğretmenim. Nesin ya? Sana geldiğinden beri söylüyorum, hiç dinledin yok beni. Bu kalem sağ elinde olacak demiyor muyum sana? Resimde de mi böyle olacaktı öğretmenim? Yazıda, resimde, yemek yerken, su içerken, her yerde. Demek hep yanlış yapıyordu. Evde yemek yerken, su içerken hep sol elini kullanıyordu. Taş atarken, çomak yanıtarken, çivi çakarken. Peki ters yapıyordu da ne oluyordu? Kime ne zararı oluyordu bu tersliklerin? Daha duruyor, dedi öğretmen. Al öbür eline de başla. Eğilip baktı. Ne bu atın başındaki, diye sordu. Demek atın başında bir şey olduğu belli oluyordu ilk bakışta. Övünerek torba, dedi. Torba geçirdim atın başına. Ne torbası? Yem torbası. Ne var yem torbasının içinde? Yem var öğretmenim. Ne yemi canım? Arpa var, saman var. Önce saman doldurdum torbaya, samanların arasına da arpa koydum. Ters ters baktı bacaksıza. Yeminlisin değil mi, dedi. Şu ata ot yedirmemeye yemin ettin, öyle mi? Çıkar torbayı başından, ot koy önüne. Silgiyi aldı eline ama torbayı silmiyordu. Ne duruyorsun, silsene torbayı. Sil de önüne ot koy. Dışarıda kar yağıyor öğretmenim. Yağarsa yağsın. Bu karda ot olmaz ki. Yaz gelsin de çayıra çıksın at. Kuru ot koy atın önüne. Torbadaki arpa ile saman ne olacak öğretmenim? Ne olursa olsun. Bacaksız ters ters öğretmene bakıyordu. Silgiyi aldı eline. Silgi sol elindeydi. Başladı torbayı silmeye. Çizmektense silmesi daha kolayına gidiyordu. Önce torbayı sildi. Silerken atın başı tümüyle silinmişti. Sonra atın tüm gövdesini sildi. Kuyruğunu sildi, ayaklarını sildi. Silmek daha güzeldi, daha kolaydı. Sildi, sildi, sildi. Öğretmen sınıfı şöyle bir dolaştıktan sonra geldi, tepesine dikildi. Eğildi, baktı. Defterde bir şey göremeyince, "Nerede at?" dedi. "At mı öğretmenim? Torbasını başından çıkarırken yuları da çıkmış. Sonra korkarım kaçırdın atı. Kaçtı öğretmenim. Doğru, arpasına karışırlar, samanına karışırlar, çekti gitti desene. Başladı gülmeye. Haydar Aybekler 3 aydır ilk kez gülüyordu sınıfta. Öylesine gülüyordu ki, olanı biteni kimse bilmediği halde bütün sınıf öğretmenin bu gülüşüne katılıyordu. Hacı Baba İlkokulu'nun ev şubesine ilk kez sıcak bir hava esmişti, eğitimden yana. Bunu çocukların tümü anlamakta gecikmemişlerdi. Çocukça, öğretmence, insanca bir havaydı bu. Hep birlik olmuş gülüyorlardı. En güzel gülüşlerdi. 4. Bölüm. Fesleğen sokağının hemen tüm çocukları yoksun kalmamışlardı öğretim ve eğitim nimetlerinden. 7 yaşındakiler anneleriyle, ablalarıyla, seyrek de olsa babalarıyla gelip yazılmışlardı Hacı Baba İlkokulu'na. Babalar iş güç sahibiydiler. Öyle her istenilen zamanda okulda bulunamazlardı. Semt bakımından Fesleğen Sokağı'nın çocukları Hacı Baba İlkokulu'na düşüyorlardı. Ferit Derler'in ailesi bir yana, sokaktakilerin tümü Milli Eğitim Müdürü'nün buyurultusuna uymuştu. Ama Derler ailesi soylu çocuklarının Hacı Baba Okulu gibi gösterişsiz, göreneksiz kenar mahalle okulunda harcanmasını hiç doğru bulmamıştı. Paraya kıyarak yavrularını 2 sokak yukarıdaki Hacı Kafa Okulu'na yazdırmıştı. Böyle üstün yetenekli çocukların düşkün aile çocuklarıyla bağdaşamayacağına inanan bu aile gözü özel okullara dikecekti kuşkusuz. Gel gelelim, baba cezaevinden çıkmadan yeni masraf kapısı açmak her bakımdan sakıncalıydı. Dedikodudan hoşlanmazdı Derler ailesi. Söylenen, konuşulan, denilen sözlerden çekinmeseler soyadlarını Derler olarak yazdırırlar mıydı hiç? Ferit'i okula annesi Şefika Derler götürüp getiriyordu. Romatizmalıydı Şefika Hanım üstelik. Hacı Kafa Okulu yokuşun ta başındaydı. Ferit'e bu yokuş koymuyordu ama giderken gelirken Şefika Derler'in dizleri kırılıyordu. Günde 2 kez bu yokuşu çıkıp inmek bitiriyordu onu. Bu romatizmalı halinde. Çocuğunun yollarda şununla bununla yüz göz olmaması için katlanıyordu bütün bu yorgunluklara. Babasının sıkı önerileri vardı ta cezaevinden. Kötü çocuklarla düşüp kalkmasını, oynayıp şakalaşmasını hiç doğru bulmuyordu. Okullar açılmadan önce bütün gün Fesleğen Sokağı'nın çocuklarıyla düşüp kalkarken, şimdi onlarla yalnız oynamak değil konuşmak bile yasak edilivermişti. Bütün bunları bilen Fesleğen Sokağı'nın çocukları ne yapıp yapıp daha çok öğle paydosunda onu buluyorlar, ayartıp parasını yanlış yere harcatıyorlar, çikolatalarına ortak oluyorlardı. Biçimine getirip bu kendilerinden kaçırılan bulunmaz Hint kumaşını paçavraya çeviriyorlardı. Bu çevredeki bütün okullar çift öğretim yaptıkları halde Hacı Kafi Okulu yapısının yetersizliğinden yararlanarak tek öğretim yapmayı başarmıştı. Okulun tutulması nedenleri arasında bu durumunda payı yok değildi. Annelerin başlarının bütün gün dinç kalabilmesi için böyle bir okula istek artacaktı kuşkusuz. Bu yüzden müdür Hazım Harcalan giriş parasını artıracak, okulu koruma bağışlarını vergi haline getirecek, aylık yardım paralarını okul taksiti haline sokacaktı. Okulun saygınlığını, seçkinliğini düşürmemek için sık sık toplantılar, balolar, bale gösterileri düzenlemek gerekirdi ama bunların yerine para harcamadan para getirecek yöntemlere başvurmak daha doğal olurdu. Düzenlenen bu müsamerede Ferit'in oyun yeteneği bu nedenle ortaya çıkarılmış, üstelik başarısına yakışan bir rol bulunmuş, pilotluk gibi beceri isteyen bir rol uygun görülmüştü. Küçük Uçman diye bir şiir okuyacaktı, uçağın bir kanadına çizmeli ayağını basarak. Pilot çizme giyer mi, giymez mi, yollu uzun bir tartışmadan sonra onun üstünlük yanını ancak mahmuzu çizmeyle açığa vurabileceği sonucuna varılmış, böylece yapısıyla çelişen az rastlanır bir kılığa sokulmuştu. Öğleden sonra Milli Eğitim'in ileri gelenleriyle birlikte tüm öğrenci velileri yüz ağartacak gazeteciler derlerin değerlerliğini kavrayamayan başkomiser ve benzeri yetkili, yetenekli kişiler çağrılanlar arasındaydı. Biletler kimi nedenlerle elden satılıp bitmişti. Kapı da tıkır tıkır para sayılsa bile içeri girilemezdi. Ama müdürün istediği kişileri içeri alma yetkisi vardı. Bu konuda ikinci yetkili de ortağı, dostu, Okulu Koruma Derneği Başkanı Mahir Becerekli'ydi. Çünkü okul kaç yıldır onun sayesinde korunmuştu. Korunmuştu ya, kimden korunduğunu, bundan sonra da kime karşı korunacağını ancak bu iki ortak bilirdi. Düzenlenen gösterimde bu korunma planına uygun biçimde gelişmiş, uygulanmaya konmuştu. Gösterimin uygulanacağı gün takvimlerdeki adı var, kendisi yok bayramlardan birine rastlatıldığından okullar resmen kapalıydı. Okul zaten ne zaman açıktı ki? Soğuklar, hastalıklar, iğne günleri, aşı günleri dışında ancak cumartesilerle pazarlar kalıyordu. Açık olması gereken günler arasında. İşte Hacı Kafi Okulu'nun müsameresi bugünlerden birine rastlatıldığı için Fesleğen Sokağı'nın bütün çocukları ayaktaydı. Bu gösterime nereden nasıl girileceğini tartışıyorlardı çeşme başında. Lüfer Temel, ''Ben nasıl olsa gireceğim.'' dedi. ''Siz paşunuzun çaresine bakın.'' ''Nasıl gireceksin?'' diye sordu Paydak. ''Kalabalıkta pencerenin biri nasıl olsa açılır da, açıldı mı pencereden dalacağım içeri.'' ''Anladık. Nasıl gireceksin herkesin gözünün önünde?'' diye sordu Dobiş Mehmet. Bu pencere sözü Paytak Yılmaz'ın kafasını işletmişti. ''Uzatmayın çocuklar.'' dedi. ''Bana bırakın siz gerisini.'' Ne yapacağını planlamıştı Paytak. Hacı Kafi Okulu'nun hademesi Fesleğen Sokağı'nda oturuyordu. Oğlu Yıllık Recep'te babasının okuluna gidip gelen seçkinler arasındaydı. Paytak onu buldu mu bu pencere işi yoluna girdi demekti. Paytak Yılmaz yardımcısı Dobiş Mehmet'in kulağına eğildi. ''Şunları görüyor musun?'' dedi. ''Bunlarla ne yapıp yapıp Kırk Yalan Ferid'in uçağını tam Küçük Uçman şiirini okurken uçuracağım.'' ''Nereye uçuracaksın?'' ''Canım uçak nereye uçar havaya?'' ''Güm, Ferit'in çizmeleri bir yana, kasketi bir yana.'' ''Biz de görecek miyiz cümbüşü?'' ''Oğlum neden uğraşıyoruz sabahtan beri?'' ''Ama hep birden girelim, bütün Fesleğen Sokağı ki tadı çıksın.'' ''Göreceğiz.'' Yıllık Recep'i çeşme başında buldular, annesine su taşırken. Yılmaz'ın sözünden çıkmazdı Recep, aynı memlekettendiler. Birinci sınıfı Kacak Kafa'da okuyan Paytak, okulun girdisini çıktısını çok iyi bilirdi. ''Recep'' dedi, ''sen de gidecek misin Hacı Kafa'ya?'' ''Almazlar ki beni'' dedi Recep boynunu bükerek. ''Neden almazlarmış, sen de okuldan değil misin?'' ''Benim babam hademeye.'' ''Canım hademe ise daha iyi ya.'' ''Olsun, Babam sokmaz beni, kovalar. Bak Recep, biz ne yapıp yapıp gireceğiz okula. Mahalle arkadaşımızı alkışlamak istiyoruz. Kimi? Dedi Recep kuşkuyla. Canım, 40 yalan Ferit var ya, Ferit derler. Kuşkulu kuşkulu sordu. Onu mu alkışlayacaksınız? Başka kimi alkışlayalım? Sokağımızın çocuğu, can ciğer dostumuz. Aklı pek yatmamıştı. Peki sonra, dedi, nasıl girip de alkışlayacaksınız? Bilet yok ki. Sen babana gidip diyeceksin ki, baba diyeceksin. Payzak sözün gerisini, ne söylemesi gerektiğini düşünmemişti ki. Recep'in bir bahaneyle babasının okuluna girmesi, girince de kimse görmeden kömürlüğün penceresindeki sürgüyü gevşetip aralık bırakması gerekiyordu. Bak Recep, dedi Payzak. Annem soruyor diye girersin okula, babana sokulursun. Eğer karşına çıkarsa baban... Peki ne soruyor annen dersi? Canım, bir şey uydurursun sen de. Senin yapacağın iş bodruma inip sürgüyü çekmek. Gerisini bana bırak. O kolay da. Babamın yanına girmek de kolay. Ona ne söyleyeyim ben beni oralardan kovalamaması için? Annem seni çağırıyor desen. Ben neden çağırıyormuşum, siz çağırın. Yalanım ortaya çıkarsa yapışır yakama babam. Dayaktan öldürür beni. Ama sizin yalanınız ortaya çıkarsa kaçar kurtulursunuz. Bak bu doğru işte. Aferin yıllık Recep. Şimdi söyle bize, babanın kiminle işi oluyor en çok? Kiminle olacak? Başkomiserle. Babam okul tatil olunca onun yanına bekçi olarak girer, yardımcı gibi. Öyle desene, gerisi kolay artık. Onu okuldan uzaklaştırınca koşa koşa girersin okula. Babam nerede diye sorarsın, sana yok dediler mi inersin helaya gidiyorum diye bodruma, kapının sürgüsünü çeker, aralık bırakırsın. Tek tek alırım bizim çocukları içeri. Oyunun gerisi de sonra. Ferit tam şiiri okurken, bum! 5. bölüm. Evet, 40 yalan Ferit çıkacak sahneye. Başlayacak çizmesiyle, süslü urbalarıyla, madalyaları, yıldızları, yaldızlarıyla küçük uçman şiirini okumaya. Bütün gökler bizimdir, bir kartalım kocaman, dedikten sonra 3 kez göğsüne vuracak. Hiçbir şeyden korkmam ben, ne toptan ne roketten der demez, uçağın içindeki çatapatlar, fişekler ateşlenecek. Uçakta, çizmelerde, kasketlerde bir yana gidecek. Kim bilir, Ferit de anne diye uzanıverecek oracığa. Koskocaman bir 4. sınıf öğrencisi olan Payzak Yılmaz öyle bir oyun düzenlemeyi düşünmüştü ama bunu başarıyla uygulamak o kadar kolay olacak mıydı? O yapsa yapsa sahnenin altına girer, tam Ferit şiir okurken güm diye bir mantar tabancası patlatabilirdi. Düşünüyor, düşünüyor, uygulama olanakları taşıyan güzel bir oyun bulamıyordu. Dobiş'i bir köşeye çekmiş, bu konuda onun da düşündüklerini öğrenmek istiyordu. Bir ara Dobiş, öyle sinirleniyorum ki onu çizmelerine dedi. Çalacağım o gün bu çizmeleri ben. Ayakkabıyla okur şiiri, şapkasını çalarım ben de. O zaman da kızlardan birbiri alıp geçirirler başına. Giyeceği urbaları çalarım, hemen giyecek bir şey bulamazlar. Bu işten de vazgeçer öğretmenler o zaman, fiyakası bozulur. Olmaz. Okul forması giydirir gene, okuturlar. En iyisi... Söyle en iyisini de hemen yapalım. Kendisini çalmak ne dersin? Nasıl yani? Kaçırmak be. Nasıl kaçıracağız? Kandırır götürür bir yere, kapıyı üstünden kilitleriz. Okuldaki oyunlar bitene kadar çıkarmayız dışarı. Açar pencereyi, bağırır. Gelirler, kurtarırlar. Bizi de doğru komiser Nail Bey'in karşısına. Of! Bir oyun yapamazsak deli olurum ben. Annemin uyku haplarından versem de uyutsam onu. Başka ilaç verip uyarırlar. Bizi de doğru içeri.